bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Duyuşlar, Ulvi Cemal Erkin, Profesör Koral Çalgan, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2. Basım 2001, 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Aralık 2005. Okuyan Didem Öncel. Aslında bir tarih kitabıdır elinizdeki. Ama bunu sezdirmeyen bir tarih kitabı. Hayır diyeceksiniz, biraz öykü, biraz röportaj, biraz deneme ve bunların karışımına bir tutam mizah tuzu ile burukluk baharı katılmış biyografik bir belgesel. Doğru. Kimi yerde öykü tadına yaklaşan anlatım biçimine, röportaj özelliğinde akıp giden sayfalara, deneme türünü andıran içtenlikli düşünsel yaklaşıma bakarsanız, bir tarih kitabının T'sini bile bulamazsınız bu kitapta. Sizinle anlaşamıyoruz. Kitabın dokusu içinde her biri ayrı renkte parlayan ama asıl amacı tarih bilimine veri sağlamak olan yüzlerce belgeye ne diyeceksiniz? Bu belgeler yakın dönemin kültür tarihine açıklık kazandıran kanıtlar değil mi? Değerli müzikçi dostum, Profesör Koral Çalgan'ın kullandığı yöntem aslında çok açık. Türk beşlerinden bestecimiz Ulvi Cemal Erkin'in kişiliğinde müzik sanatının yarım yüzyıllık bir zaman dilimi içindeki serüvenini aydınlatmaya yönelmek. Bir ana figür çevresinde gelişen olaylar, yani tarih. Kitaba adını veren Duyuşlar, Erkin'in piyano parçalarından oluşan bir albümün başlığıdır. Bu adı bir kitapta kullanmak, insanın öne çıkarılmasını duyumsatmıyor mu size? O kadar fazla ipucu verdim ki, kitabın bütün gizleri neredeyse ortaya saçılacak. Filmin sonunu söylemiyorum bu nedenle. Ahmet Say. Koral Çalgan. Kuşaktan kuşağa değerli müzikçiler yetiştirmiş bir aileden gelen Profesör Koral Çalgan, müzik öğrenimine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın viyola sanatçılarından babası Turgut Çalgan ile başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nı Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi olarak 1962 yılında bitirdi. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na viyolacı olarak girdi. 1965'te Almanya'ya giderek Köln Devlet Müzik Yüksek Okulu'nu ünlü viyolacı Profesör Ernst Nippe'nin öğrencisi olarak tamamladı. Almanya'daki konserleriyle başarılar kazanan ve Weichersheim Müzik Şenliği'nde Oda Müziği ödülü alan sanatçı, Rheinische Kammer Orchestra'da solo viyolacı olarak çalıştı. 1968'de Türkiye'ye döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda uzun yıllar viyola grup şefliği yaptı. Çok sayıda viyola konçertosunun Türkiye'deki ilk seslendirilişini ve Necip Kazım Akses'in Çalgan için yazdığı viyola konçertosunun dünya premierini gerçekleştirdi. 1978. TRT Ankara Oda Orkestrası'nda solo viyolacılık ve Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Başyardımcılığı yapan Çalgan, Cumhuriyet Gazetesi'nde haftalık müzik yazıları yazdı. 1982-85. Makalelerinin yanı sıra Duyuşlar, Müzik Fıkraları, Liszt'in İstanbul Konserleri ve Ulvi Cemal Erkin'e Armağan adlı kitapları vardır. Profesör Koral Çalgan, 1985 yılından bu yana orkestra şefi olarak yurt içinde ve yurt dışında konserler verdi ve televizyon programları yaptı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşu, Bu kurumun oda orkestrası ile öğrenci orkestrasının oluşumundaki katkıları nedeniyle kendisine Fahri Doktor ünvanı verildi. Sanatçımız orkestra şefi olarak konserleri ve uluslararası sanat müziğinin yaygınlaştırılması için çocuk ve gençlik orkestralarının kurulmasındaki katkıları nedeniyle Roma P. Aldo Moro Sapienza Üniversitesi'nde düzenlenen bir törenle İtalya'nın Kültür ve Sanat Vakfı Foye de Artist tarafından altın madalya ve diploma ile ödüllendirildi. Mart 1997. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucuları arasında yer alan Profesör Çalgan, bu üniversitede danışmanlık hizmeti vermekte ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda viyola öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aklı ve duyuşlarıyla insan. Aslında bir tarih kitabıdır elinizdeki. Ama bunu sezdirmeyen bir tarih kitabı. Hayır diyeceksiniz. Biraz öykü, biraz röportaj, biraz deneme ve bunların karışımına bir tutam mizah tuzu ile burukluk baharı katılmış biyografik bir belgesel. Doğru. Kimi yerde öykü tadına yaklaşan anlatım biçimine, röportaj özelliğinde akıp giden sayfalara, deneme türünü andıran içtenlikli düşünsel yaklaşıma bakarsanız, bir tarih kitabının T'sini bile bulamazsınız bu kitapta. Sizinle anlaşamıyoruz. Kitabın dokusu içinde her biri ayrı renkte parlayan ama asıl amacı tarih bilimine veri sağlamak olan yüzlerce belgeye ne diyeceksiniz? Fotoğraflar, gazete küpürleri, mektuplar, konser programları, karikatürler, dış ve iç basından alıntılar, eleştiri yazıları ve banda alınmış söyleşiler. Bütün bunlar yakın dönemin kültür tarihine açıklık kazandıran can alıcı kanıtlar değil mi? Diyeceksiniz ki tarih eleştirel bir bilimdir. Peki belgelerden yoksun bir tarihi neresinden tutup eleştireceksiniz? Değerli müzikçi dostum Profesör Koral Çalgan belgeleri sadece sergiliyor, bununla yetiniyor. Çıkarılacak sonuçları, dersleri, eleştiriyi ise size bırakıyor. Çalgan'ın kullandığı yöntem aslında çok açık. Türk beşlerinden bestecimiz Ulvi Cemal Erken'in kişiliğinde müzik sanatının yarım yüzyıllık bir zaman dilimi içindeki serüvenini aydınlatmaya yönelmek. Bir ana figür çevresinde gelişen olaylar yani tarih. Tarihin içerisine neler mi girer? Toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel yapı ve bunların etkileri. Kitabın kahramanı bir besteci olduğuna göre değişen koşullar ve değişen kültür politikaları karşısında sanatçının konumu. Kitaba adını veren Duyuşlar, Ulvi Cemal Erkin'in piyano parçalarından oluşan bir albümün başlığıdır. Bu adı bir kitapta kullanmak, insanın öne çıkarılmasını duyumsatmıyor mu size? Tarihin yazılmasını sağlayan varlık, aklı ve duyuşlarıyla insan değil miydi yoksa? O kadar fazla ipucu verdim ki kitabın bütün gizleri neredeyse ortaya saçılacak. Filmin sonunu söylemiyorum bu nedenle. Son bir noktaya değinmeme izin veriniz. Bu kitabın ilk basımı 1991 yılında yine Müzik Ansiklopedisi Yayınları tarafından yapılmıştı. Aradan geçen 10 yıl içinde köprünün altından nice sular aktığını göz önünde tuttuğumuz için hem yazarı hem yayıncısı olarak kitabın ikinci basımını bir gözden geçirme çalışmasıyla sunmak istedik. Ahmet Say. Ön söz. Türkiye'de çok sesli müziğin Cumhuriyet dönemindeki gelişim sürecinin eğitsel, tarihsel, toplumsal ve estetik açılardan incelenmesinin yolu, ilk kuşak bestecilerimizin yaşam öykülerini ve yaratma serüvenini bilmekten geçer. Ülkemizde çok sesli müziğin yaratılmasında, yorumlanması ve eğitiminin yapılmasında öncü görev üstlenmiş olan Türk beşlerinin sanatsal üretkenliği, müzik tarihimizin önemli bir dönemecidir. Bu konuda başvuru değeri taşıyan kaynakların sınırlı oluşu göz önüne alınırsa, yapılacak araştırma ve incelemelerin önemi daha da artar. Oysa ülkemizde sistemli bir şekilde oluşturulmuş belgeliklerin olmayışı, bu tür kitapları yazmaya niyetli kişileri kaynak bulma sorunu yüzünden olumsuz yönde etkilemiş. Eksiklerimiz birikmeye, büyümeye başlamıştır. Arşivlemek, saklamak, sanatçılarımızla ilgili bilgileri gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir görevin önemini kavrayamadık. Öte yandan uygar olmanın göstergelerinden biri kültür mirasını korumak, onu yarınlara iletmektir. Bu konuda en yoksul alan müziktir. Ülkemizde sanatçılarımızın yaşamını konu alan bir incelemeye girişmek demek, bir bilinene karşı bin bilinmeyenle uğraşmak demektir. Batı dünyasında müzikoloji bilimi 20. yüzyıldan başlayarak birçok üniversitenin öğretim programı içinde yer almış, yaşamı didik didik edilmeyen besteci ve yorumcu kalmamıştır. Ama Türkiye gibi bu bilime yeni ilgi gösteren bir ülkede besteciler ve eserleri hakkında geniş bilgi bulmak zordur. Batı'da ise herhangi bir besteciyi büyüteç altına almak için sayısız kaynak sizi bekler. Kitabımızda olaylar örgüsünün kahramanı olan Ulvi Cemal Erkin, eğer kültür mirasına önem veren bir ülkenin bestecisi olsaydı, onu konu alan birçok araştırma yayımlanmış, bu kitaplar başka dillere de çevrilmişti. Yalnız besteciler mi? Bugün pek azı hayatta olan ilk Türk yorumcularının da sanat yaşamları ele alınabilir. Örneğin Ferhunde Erkin, Necdet Remzi Atak, Mithat Fenmen gibi sanatçılar sırada öncelik alarak yazılabilirdi. Toplumumuzda çok sesli müziğin bestecilerini, yorumcularını tanıtacak inceleme konuları boş bir alan olarak hala güncelliğini korumaktadır. Oysa okur açısından bu tür başvuru kaynakları en yararlı ve ilgi çekici kitaplar arasında yer alır. Sanatçıların yazıları, hatta mektupları ya da sanatçılar hakkında yazılanlar bir kuşağın malı değildir. Bu tür belgeler toplumun kültürel özelliklerini geçmişten günümüze aydınlatan kanıtlardır ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken değerli belgelerdir. Türk beşleri diye adlandırdığımız kuşaktan hiçbiri anılarını yazmadı. Günlük tutmak gibi bir alışkanlıkları da yoktu. Oysa müzik devriminin öncüleri olarak anılarına malzeme oluşturan birçok önemli olayın içinde yaşadılar. Söz konusu eksikliğin gerekçeleri arasında çoğu sanatçının gün boyunca büyük bir zaman dilimini kendi uğraş alanında tüketmesi, araştırmacı yönünü geliştirememesi ve kendisini yazılara vermekten ister istemez uzak kalması gösterilebilir. Bence yazın sanatı ile uğraşan kesimin dışında kalan sanatçılar için kaleme sarılmaktan kaçınmanın en önemli nedeni kullandıkları anlatım araçlarının söz olmayışıdır. Peki Erkin'in müziğini anlamak veya sevmek için yaşam öyküsünü bilmek gerekli midir? Asıl önemli olan kuşkusuz ki onun besteciliği, daha doğrusu yapıtlarının özellikleridir. Ama kimi zaman yaşam öyküsünü ilginç bulduğumuz bazı yaratıcıları daha yakından tanımak amacıyla özel ilgi gösterdiğimiz, kimi zaman da yapıtlarına duyduğumuz hayranlık nedeniyle o sanatçıların yaşam öykülerini öğrenmeye yöneldiğimiz olmuştur. Bulabildiğimiz sınırlı bilgilerle yetinme zorunda kalıp, bu alandaki yoksulluğumuz karşısında üzüntü duyduğumuzu da unutmayalım. Hangi sanat dalı olursa olsun, yapıtlarını beğendiğimiz bir yaratıcının çocukluğundan başlayarak kişiliğini ve yaşam felsefesini öğrenmeye çalışmak, hem yetiştirdiğimiz değerleri yakından tanımamıza yol açacak, hem de yalnız yapıtlarıyla değil, onların kitaplarla belgelenmesini de sağlayacaktır. Sanatçılar hakkındaki bilgilerimiz arttığı ölçüde yapıtlarıyla daha yakın, daha sıcak bir ilişki doğacaktır. Şu noktayı da düşünmeliyiz. Sanatseverlerin çoğunda sanatçılarla yakınlaşmak, onları yakından tanımak isteği vardır. Okuduğumuz ve etkisini uzun süre üzerimizde taşıdığımız bir kitabın, kendimizi içinde bulduğumuz bir tiyatro yapıtının, önünde tutsak etmişçesine bizi durduran görkemli bir heykelin, doğayı, insanı çarpıcı bir renk armonisiyle sunan bir tablonun, kendimizi gizemli bir dünyanın içinde buluverdiğimiz güzel bir müziğin yaratıcılarını yakından tanımak isteğini hep duymuşuzdur. Bu eserlerin sahipleriyle farkında olmadan duygusal bağlar kurulur aramızda. Bu nedenle onların yaratıcı gücünü radyoda, televizyonda, plak dolabımızda, sahnede, parkta, evimizde, duvarımızda, kitaplığımızda görmemiz, yaşamımızı anlamlı kılan, renklendiren güzelliklerdir. Bu kitap, ünlü bir bestecimizi konu alan salt bir biyografi çalışması niteliği taşımıyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çok sesli müzik yaşamımızın serüvenini ve bu sürecin günümüze kadar geçirdiği evreleri de anlatmaya çalışıyor. yaratıcılığa yönelik dolu bir yaşamı kitap sayfalarında izleyememekten kaynaklanacak üzüntüyü Montesquieu'nun şu sözünü anımsayarak unutmaya çalışabiliriz. Dünyada hiçbir üzüntü yoktur ki iki saatlik ilginç bir okuma ile giderilmesin. Bu kitap kendi türünde ülkemizde bir ilk. Birinci basım 1991 olması nedeniyle değer taşıyabilirse, benim için başarılmış bir sınav, kaynak değeri taşıyabildiği sürece de amacına ulaşmış bir çalışma olacaktır. Profesör Koral Çalgan. Ulusal ince duygular, deyişler. Çocukluk yıllarımın unutulmazları arasında yer alan anılarımın başta geleni, babamla yaptığımız akşam söyleşileriydi. İlgimi çeken iki konuda akşamları soru yağmuruna tutardım babamı. Büyüyünce ayakkabı boyacısı, simitçi, şoför, pilot olmak gibi sürekli değişen meslek özentilerinden artık sıyrılmıştım. Babama hayranlık duyuyor, onun gibi olmak istiyordum. Babam Turgut Çalgan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesiydi. Viyola ve keman çalardı. Üstelik bana çok çekici gelen bir de avcı tarafı vardı. İyi bir kara ve deniz avcısıydı babam. Tüfeğinin, fişeklerinin ve oltalarının yanı sıra ortak dostumuz olan bir de dünya tatlısı av köpeğimiz vardı. Babam fişeklerini ve oltalarını kendisi hazırlar, hassas ölçeklerle barutunu, saçmasına özenle dolduruşuna bakmama, onları fişekliğe yerleştirmeme izin verirdi. Fişek veya olta yapmak büyük insanların işi olduğundan babama yardım etmekle büyüdüğümü düşünürdüm. Konseri olduğu akşamlar frak giyinmiş babam ile av giysileri içindeki babam çok farklı görünürdü. Ama bu dış görünüşlerin ikisi de beni etkilerdi. Mahalledeki arkadaşlarımın babalarında bu özelliklerden hiçbiri yoktu. Yani onların babaları ne kemancı ne de avcıydı. En farklı baba benim babamdı. Mutlaka babam gibi olacaktım. Keman ve viyola çalmasını öğrenecek, ava gidecektim. Peki ne zaman ve nasıl? Ardı arkası kesilmeyen sorular sorardım babama. Bana keman alacak mıydı? Keman öğretmeye ne zaman başlayacaktı? Ava beni de götürecek miydi? Olta yapmasını, tüfek atmasını bana gösterecek miydi? Benim de kemanım, tüfeğim ve oltalarım olacak mıydı? Av mevsiminde her hafta sonu babamın ava gittiği üç arkadaşı vardı. Üçü de kendisi gibi Müzikai Hümayun'dan yetişme, Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün buyruğu ile Ankara'ya getirilen, çeşitli adlardan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adını alan orkestranın üyesiydiler. Uzun yıllar bu orkestranın baş kemancılığını yapmış olan Sedat Ediz, ikinci kemanlar grup şefi Hidayet Demirkuşak ile kemancı Osman Nuri Kapel. Bu değişmez kadroya bazen başka avcılar da katılırdı. 1950'li yılların başlarında babamın grubuna iki yeni avcı katılmıştı. Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses. Ama onlar acemi avcılardı. Bu işe yeni başlamışlardı. Bir gün babamın anneme yaptığı açıklamalardan anladım ki hafta sonu kaz avına gidilecekti. Ulvi Bey ile Necil Bey babamı evden alacaklardı. Gece saat 23'te yola çıkıp gün ağarmadan avlakta olacaklarına göre bu ava benim gitmem söz konusu değildi. Bu yeni avcıların kim olduğunu babama sormuştum. Demek ikisi de konservatuvarda hocaydı. İkisi de besteciydi demek. Babamla keman derslerine başladığım o günlerde çantacı olarak bıldırcın, üveyik gibi avlara götürülüyordum. Şimdiki gibi eline her tüfeği alan ben avcı oldum diyemezdi. Avcılığa merak saran önce usta avcıların çantasını taşımayı öğrenirdi. Ama keman kutusu taşımak herhalde çanta taşımaya benzemezdi. Kemancı olabilmek için Luna Park'ta değil, konservatuvara gidecektim ben. Konservatuvardan başka okula gitmem diye ufak yollu tehditler de savurmaya başlamıştım. Avcılıkta acemi olabilirler ama bir konservatuvar hocası hem de bir besteciden önemlisi olamazdı. İsterseniz İsmet Paşa'ya sorun. Konservatuvarın bir öğrenci adayı olarak Ulvi ve Necil Beyleri tanımak için yanıp tutuşuyordum. Aslında onlar beni mutlaka görüp tanımalı diye düşünüyordum. Giriş sınavında herhalde bu acemi avcılar da vardı. Beklenen gün ve saat gelmiş, saat tam 23'te Ulvi Bey'in arabası apartmanın kapısında durmuştu. O saate kadar uyumamış, onlar gelene kadar beklemiştim. Babamın av çantasını kapıp merdivenlerden inmiştim. Ulvi Bey arabadan çıkıp bagajı açmış bekliyordu. Babama avcı başı diye hitap ederek bu delikanlı da ava meraklı mı diye sordu. Elimi sıktı, yanağımı okşadı. Arabadan inen Necil Bey'le de tanıştım. Onlarla tanışmanın heyecanı ve ava götürülemeyişimin burukluğu ile kısık bir sesle ''Ben de ava gitmeyi seviyorum efendim.'' diyebildim. Ulvi Bey'i daima şık giysiler içinde çeşitli zarif papyonlarla görmeye alışık olanlar çoktur. Siz bana sorun. Ayağında çizmeler, kalın kazakların üstüne giydiği koca bir gocuk, başında yün bir bere vesaireyle ağ giysileri içindeki halini bana sorun. Bagaj işleri tamamlandıktan sonra birbirine rastgele dileğiyle arabaya bindiler. Çok soğuk bir geceydi. Merdivenden aşağı apar topar koştuğum için sıkı giyinmemiştim. Üşüyüp titremeye başlamıştım. Ellerimi ısıtmak amacıyla ellerimi cebime sokmuştum. O sırada araba hareket etti ve ben ellerim cebimde onları başımla selamlayarak yolcu ettim. Ertesi gün babam avdan dönünce insanın özellikle ben yaştakilerin eli cebinde bir durumda büyüklerini selamlamasının son derece saygısızca olduğunu hiç alışık olmadığım bir biçimde dile getirdi. Mahcup olduğumu sanmıyorum. Özür dilemek de gelmiyordu aklıma. Yani şimdi beni konservatuvara almazlar mı diye sorup duruyordum. Konservatuvarın bir keman öğrencisi olarak Ulvi Cemal Erkin'i okulda sık sık görüyordum. Koridorda karşılaştığımız zaman keman nasıl gidiyor diye sorar, çok çalış göreyim seni gibi güzel öğütler verirdi. İleri sınıflara geçtikçe Ulvi Cemal Erkin'in adı kafamda büyüyor, ona saygım artıyordu.